Ayrım 32. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 329. Rüya. Pazar 19 Haziran. Nils başını kaldırdı ve etrafına bakındı. Uyku sersemliğini üzerinden tam atamamıştı. Bilmediği bir yerde uyuyup kalmıştı. Çünkü ne bu vadiyi, ne de onu dört yanından kuşatan şu dağları daha önce gördüğünü hatırlıyordu. Vadinin ortasında duran şu yuvarlak gölü de hiç görmemişti. Şu altına yatıp kalmış olduğu kayınlara da bakın hele. Bunlar kadar cılızına, bunlar kadar kavruğuna ömründe rastlamamıştı. Peki kartal neredeydi? Görünürlerde yoktu. İş miydi şimdi bu da? Nils tekrar uzandı. Gözlerini yumdu. Uyumuş olduğu anı bulup çıkarmaya çalıştı. Gorgon'un yol değiştirdiğini ve rüzgarın yandan vurduğunu, kartalın da çok hızlı uçtuğunu hatırlıyordu. Gorgo bir an ona dönüp, "Artık Laponya'ya giriyoruz," demişti. Nils, bitmez tükenmez bataklıklarla, ardı arkası kesilmez ormanlardan başka bir şey göremeyince, müthiş bir hayal kırıklığına uğramıştı. Sonunda manzaranın tek düzeliği uykusunu getirmişti. O vakit Gorgo'ya artık uykuya dayanamayacağını, gözlerinin kapandığını söylemişti. Bunun üzerine Gorgo yere inmiş, Nils de kendini yosunların üstüne atmıştı. Fakat kartal onu pençelerinin arasına alıp tekrar yükselmişti.
"Sen uyu parmak çocuk!"
diye bağırmıştı ona.
"Benim güneşten uykum kaçıyor. Onun için yolculuğa devam etmek niyetindeyim."
Nils doğrusu pek de rahat bir durumda olmadığı halde uyuyup kalmış, yetmiyormuş gibi bir de rüya görmüştü. Rüyasında İsveç'in güneyinde bir yerde, küçücük bacaklarının el verdiği kadar hızla geniş bir yolda yürüyordu. Yalnız değildi. Onun yanı sıra ağır taneli çavdar başakları, peygamber çiçekleri, sarı kasım patıları da yola düzülmüştü. Elma ağaçları, dallarını dolduran güzel meyvelerin ağırlığıyla iki büklüm yürüyordu. Onların ardından bol ürün vermiş sırık fasulyeleriyle tıkız frenk üzümü fidanları geliyordu. Koca koca ağaçlar, gürgenler, meşeler, ıhlamurlar ağır ağır yürüyordu. Kim gelirse gelsin yana çekilmiyorlar, yapraklarını kurumlu kurumlu hışırdatıyorlardı. Nils'in ayakları arasında çiçeklerle sıradan bitkiler, çilek fidanları, dağ laleleri, hindibağlar, yoncalar ve unutma beniler yürümekteydi. Nils daha alıcı gözle bakınca, kafilede insanlarla hayvanların da bulunduğunu gördü. Bitkilerin üzerinde böcekler uçuşuyor, yol kenarlarındaki hendeklerde balıklar yüzüyordu. Yürüyen ağaçların tepesinde kuşlar ötüyor, evcil hayvanlarla yaban hayvanları birbirini geçmeye çalışıyordu. Bitkilerle hayvanların kaynaşmasından ortaya çıkan bu hengamede bir de kiminin elinde beli veya orağı, kimininkinde baltası, daha başkalarınınkinde av tüfekleri, balık ağlarıyla insanlar görünmekteydi. Alay sevinç içinde ilerliyordu. Nils kafilenin başında kimin olduğunu görünce hiç de şaşmadı. Güneşti. Güneşin ta kendisi. Saçının her teli ayrı renk ışıktan, kocaman bir baş gibi, çevresine sevinç ve iyilik saçarak, hepsinin önünde döne döne gidiyordu. Her adımda,
ileri
diyordu.
İleri.
Ben yanınızda oldukça kimsenin korkusu, tasası olmasın.
İleri. Haydi ileri.
Güneş bizi nereye götürmek istiyor acaba? Diye mırıldandı Nils. Yanında yürüyen bir çavdar başa, onun bu sözlerini işitti ve cevap verdi.
O bizi Laponya'ya, büyük uyuşukluk kralıyla savaşmaya götürüyor.
Nils bir süre sonra yürüyenlerden çoğunun duraklar gibi olduğunu, adımlarını yavaşlattığını, sonunda da yerinde saydığını fark etti. Koca Gürgen geride kalmış, Buğdayla Karaca aynı anda yürüyüşü safsaklamış, böğürtlenler, kestaneler ve keklikler de onlara uymuşlardı. Nils şaşkın şaşkın çevresine bakındı. O zaman artık İsveç'in güneyinde bulunmadıklarını anladı. İyice hızlanmışlar, çoktan Svealand'a varmışlardı. Bu aralık meşe düşünceli bir hal almıştı. Duruyor, sonra birkaç adım atıyor, arkasından gene duruyordu. ''Neden meşe bizim daha yakınımızda yürümüyor?'' diye sordu Nils. Başı dik, gülümseyerek yürümekte olan genç ve sarışın bir kayın cevap verdi.
''Neden olacak? Büyük uyuşukluk kralından korkuyor da ondan.''
Arkada epey fire verilmesine rağmen yürüyüşe aynı yüreklilikle devam ediliyordu. Güneş hep en önde yuvarlanıyor, taşkın, sevinçli bir gülümseyişle boyna
''İleri, ben yanınızda oldukça kimsenin tasası korkusu olmasın!''
diye tekrarlıyordu. Çok geçmeden Norland'a varılmıştı. Güneşin onları yüreklendirmek için bağırıp çağırması, gülümsemesi boşunaydı. Elma ağacı durmuştu, kiraz ağacı durmuştu, yulaf durmuştu. Nils onlara dönüp,
''Niçin gelmiyorsunuz?''
diye sordu.
''Niçin güneşe döneklik ediyorsunuz?'' ''Cesaret edemiyoruz!'' Orada, Laponya'da oturan büyük uyuşukluk kralından korkuyoruz.
Biraz sonra Nils, Laponya'ya girildiğini anlar gibi oldu. Saflar iyice boşalmıştı. Çavdar, arpa, çilek, yaban mersini, bezelye, frenk üzümü oraya kadar güneşe bağlı kalmışlardı. Rengeyi ile inek yan yana yürümüşlerdi. Fakat birden hepsi durdu. İnsanlar bir süre daha yol aldılar. Ama az sonra onların da çoğu geride kaldı. Eğer alaya yeni katılanlar olmasaydı, güneş neredeyse tek başına kalacaktı. Bu yeniler, bodur söğütlerle bir sürü küçük dağ bitkileri, Laponlarla kutuplarda yaşayan rengeyikleri, beyaz baykuşlar, dağlarda yaşayan kar kuşları ve mavi tilkilerdi. Nils birdenbire önlerinden bir şeyin uğulduyarak koştuğunu duydu. Sel olup kaçan ırmaklarla derelerdi bunlar.
''Niye böyle deliler gibi kaçıyorlar?''
diye sordu Nils.
''Kuzey dağlarında oturan büyük uyuşukluk kralından kaçıyorlar.''
cevabını verdi dişi bir kar kuşu. Birdenbire Nils, üstü çentikli, yüksek ve karanlık bir duvarın önlerine dikildiğini gördü. Bu suru gören korkup geriledi. Fakat güneş, ışıklar saçan yüzünü duvara çevirdi. O zaman çocuk, bunun yollarını kesen bir sur değil, son derece alımlı bir dağ olduğunu gördü. Dağın birbiri üstünde yükselen yalçın kayalıkları güneşte yanarken, altın renkte ışıkların vurduğu yamaçları soluk bir maviye bürünüyordu. Güneş döne döne tepeyi tırmanırken, bir yandan da yanındakileri yüreklendiriyor,
''İleri, ben yanınızda oldukça hiçbir tehlike yok!''
diye bağırıyordu. Fakat dik yamaca tırmanırken, genç ve gözü pek kayınla, dinç ve kuvvetli köknar, dik kafalı çam onu bırakıverdiler. Sonra Rengi'yi, Lapon ve Bodur Söğüt de öyle yaptı. Dağın tepesine varıldığında güneşin peşinde küçük Nils Holgersson'dan başka kimse kalmamıştı. Güneş döne döne duvarları buz tutmuş bir mağaraya gitti. Nils yine arkasından gidecekti ama gördüğü korkunç manzara karşısında olduğu yere çakıldı kaldı. Mağaranın en dibinde ihtiyar bir dev oturmuştu. Gövdesi som buzdan, saçları ince buz tabakalarından, cübbesi kardandı. Ayaklarının dibine kara kurtlar uzanmıştı. Güneşi görünce yerlerinden fırlayıp ağızlarını açtılar. Birinin ağzından insanın içine işleyen bir soğuk, ikincinin ağzından ısırıcı bir kuzey rüzgarı çıktı. Üçüncüsünün ağzı da zifir gibi karanlıklar kustu. Büyük uyuşukluk kralıyla uyrukları bunlar olsa gerek, dedi kendi kendine Nils. Devle güneşin arasında neler geçeceğini merak ederek mağaranın eşiğinde kaldı. Dev kıpırdamadı. Uğursuz buz yüzünü güneşe çevirmişti. Güneş de kımıldamıyor, yalnız gülüyor, ışık saçıyordu. Epey bir zaman böyle geçti. Sonra Nils, devin sallanmaya ve iç çekmeye başladığını görür gibi oldu. Kardan cübbesi yere düştü. Üç korkunç kurdun sesleri de daha az çıkar olmuştu. Fakat güneş birden
"Vaktim kalmadı!"
diye bağırdı. Gerisin geri yuvarlanıp mağaradan dışarı çıktı. Kendini toparlayan dev kurtlarını dışarı saldı. Kuzey rüzgarı, soğuk ve karanlık güneşin peşine düştüler. Dev
"Kovun onu!"
diye haykırıyordu.
"Atın ülkemden dışarı! Öylesine kovun ki bir daha buraya gelemesin. Öğretin ona Laponya'nın benim olduğunu."
Nils Holgersson, güneşin Laponya'dan kovulacağını düşününce dehşete kapılmış, çığlık çığlığa uyanmış ve kendini bu kayalık vadinin dibinde bulmuştu. Peki ama Gorgo neredeydi? Yeniden doğruldu, çevresine bakındı. Gözü dağın çıkıntısında çam dallarından yapılmış acayip bir yapıya ilişti. "Bu bir kartal yuvası olmalı," dedi. "Tam Gorgon'un tarif ettiği cinsten." Daha fazla düşünmesine gerek yoktu. Onu buraya Gorgon'un getirdiğini anlamıştı. Dağın tepesinde, kartalların oturduğu bölge. Besbelli ki burasıydı. Öyleyse yaban kazları da vadinin alt yanında olmalıydılar. Az sonra beyaz kazla, Akya'yla, bütün öbür yol arkadaşlarıyla buluşacaktı demek. Yaban kazlarının yanına varış. Nils uslu uslu dostlarını aramaya çıktı. Bütün vadi uyuyordu. Güneş daha çıkmamıştı. Kazların uyanması için vaktin henüz çok erken olduğunu anladı. Daha ilk adımını atar atmaz onu sevindiren bir şeyle karşılaştı. Yerdeki bir yuvada uyuyan bir yaban kazıydı bu. Erkeği de yanındaydı. O da uyuyordu. Ama en ufak bir tehlikede ayağı fırlayacakmış gibi bir hali vardı. Nils onların rahatını bozmadı ve toprağa örten bodur söğüt kümelerinin içine bakmaya devam etti. Çok geçmeden yeni bir çifte rastladı. Bunlar kendi sürüsünden değildi ama yine de onları görmek Nils'in hoşuna gidiyordu. Ne de olsa yaban kazlarıydı. Nils keyfinden bir türkü mırıldanmaya başladı. Başka yerlere de baktı. ve bir söğüt kümesinin altında kuluçkaya yatmış olan Nelja'yı tanıdı. Onun yanındaki erkek kaz da Kom'dan başkası olamazdı. Yanılması imkansızdı. Nils'in içinden onları uyandırmak geçti ama kendini tuttu. Daha ötede bir yerde Visi ile Kusi'yi, onların yakınında da Yiksi ile Kaksi'yi buldu. Dördü de uyuyordu. Peki oradaki beyaz şey neydi? Nils sevinçten yüreğinin hızlı hızlı attığını hissetti. Koştu. Bodur söğüt kümesinin ortasında ipek tüy. O küçük ve sevimli haliyle kuluçkaya yatmıştı. Yanında da koca beyaz kaz duruyordu. Uyusa da boşuna. Lapon dağlarında dişisini koruyor olmanın o gururlu hali uyurken bile üstünden akıyordu. Nils beyaz kazı uyandırmamak için kendini zor tuttu ve yoluna devam etti. Öbür kazları bulmak için epey arandı. Ama birden küçük bir tepenin üstünde bir tümseyi andıran ufak, boz bir şey gördü. Tepeciğin eteğine varınca Kebnekasyalı Akya'yı tanıdı. Sürübaşı çoktan uyanmış, her yanı gözetlemek tek ona düşüyormuş gibi vadiye bakıyordu.
"Günaydın Akya anne!" diye seslendiniz. "Sizi uyanık gördüğüme ne kadar sevindim, bir bilseniz. Öbürlerini uyandırmayın da sizinle biraz baş başa konuşalım."
İhtiyar sürübaşı Nils'e doğru koştu. Önce onu tutup sarstı, sonra gagasıyla her yanını sevdi. Arkasından bir daha sarstı. Ama Nils, ötekileri uyandırmamasını tembih ettiği için ağzını açıp da bir şey söylemedi. Parmak çocuk da ihtiyar Akya anneyi iki yanağından öptü. Sonra Skansen de başından geçenleri anlatmaya koyuldu.
"Orada kafese kapatılan hayvanlar içinde kimi buldum biliyor musunuz? Kesik kulak Smayr'ı. Bizim tilki hazretlerini. Bize çok kötülüğü dokundu ama gene de acıdım. Hürriyetinden yoksun uyuşuk uyuşuk oturuyordu. Orada kendime çok dost edinmiştim. Bir gün Lapon köpeğinden Skansen'e bir adamın tilki satın almaya geldiğini öğrendim. Adam Stockholm'deki takım adaların uzakça olan birinde oturuyormuş. Adada tilkilerin kökünü kazımışlar. Fakat o zaman fareler öylesine çoğalmış ki millet tilkileri arar olmuş. Bu haberi alır almaz doğru Smayr'a koştum ve ona "Smayr," dedim. "Yarın buraya bir çift tilki satın almak için adamlar gelecek. Sakın saklanma ve seni satın almalarına çalış. Böylece hürriyetine kavuşabilirsin." Öğüdümü tuttu. Şimdi adada başına buyruk, istediği gibi geziniyordur herhalde. Ne dersiniz Akya anne? İyi yapmış mıyım?
"Ben de olsam aynını yapardım," diye onayladı Akya.
"Bu davranışımı onayladığınıza sevindim," diye devam ettiniz. "Şimdi size sormak istediğim bir şey daha var. Bir günde Skansen'e Kartal Gorgo'yu getirdiklerini gördüm. Acınacak bir haldeydi. Önce kartal kafesinin tellerinden birkaçını eğleyip onu kurtarmayı düşündüm. Sonra onun tehlikeli bir haydut, bir kuş katili olduğu aklıma geldi. Kendisini salmaya hakkım olup olmadığını bilemedim. Olduğu yerde kalması belki daha iyi diye düşündüm. Siz ne dersiniz Akya anne? Böyle düşünmekle doğru yapmışım, öyle değil mi?" Akya hiç duraklamadan
"Doğru yapmamışsın,"
diye cevap verdi.
"Haklarında ne söylenirse söylensin, kartallar başı dik kuşlardır. Ve hürriyetlerine bütün öteki hayvanlardan daha fazla düşkündürler. Kimsenin onlara tutsak hayatı yaşatmaya hakkı yoktur. Şimdi sana bir teklifim var. Biraz dinlen. Sonra da ikimiz o büyük
kuş hapishanesine kadar uçalım. Gorgo'yu oradan kurtaralım.
Zaten sizden bu sözü bekliyordum Akki anne, dedi çocuk. Kendisine onca emeğiniz geçtiği halde, diğer kartallar gibi yaşamak zorunda olduğunu anladığı için artık onu sevmediğinizi söylerlerdi. Görüyorum ki yanılmışlar. Bizim koca beyaz kas hala uyuyor mu? Ben gidip bir bakayım. İsterseniz siz de o ara tepeye, bir zamanlar içinde terk edilmiş küçük bir kartal yavrusu bulduğunuz yuvaya çıkın da beni buraya kadar getirmiş olana birkaç kelimeyle bir teşekkür ediverin. Ha? Ne dersiniz?
32. ayrımın sonu. Sayfa 335.